Garip Zamanlara hoş geldiniz.
Bu bölümde hep ekonomist olmaz, biraz da foreign affairs konuşalım dedik. O şekilde başladık.
Ayrıca Tinder'de sağa kaydıranları konuştuk.
Demek ki aşklar hep yalan dolan, sonu hep hüsran deyip bağlıyorum.
Wow. Güzel bağlı.
Bence kesinlikle.
Garip Zamanlara hoş geldiniz. Uzun bir süreden sonra ilk defa bir gündüz programı çekiyoruz. Nisan için hedeflemiştik ama ancak Nisan'ın sonu Mayıs'ın başına denk getirebildik. Bu vesileyle tüm işçilerin, emekçilerin bayramını da kutlayalım. 1 Mayıs günü biz bu kaydı yapıyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar stüdyomuza.
Hoş bulduk Kemal
Hoş
Bey.
Kemal.
Sertaç elinde güzel bir kitapla geldi. Aslında bir dergi mi kitap mı ne diyeyim bilmiyorum. Yayın herhalde. Foreign Affairs.
Dergi abi.
Buyur hocam dükkan senin.
Yani hep şey dersiniz bu adam işte hep ekonomisten örnek verir falan. Başka bir şey okumaz mı diye bir şey oluşmasın diye. Foreign Affairs'ı okurum. Diyebilmek için Foreign Affairs'ı getirdim yanımda. Ama aslında tuhaf bir şey için getirdim. Yani beklenmedik bir şey için getirdim. Belki bugünkü konuşmanın da başlangıcı olur. Yani bu Foreign Affairs'a her zaman şey var.
Çok eski bir dergi ama
tabii,
değil
tabii.
mi? Yani yıllardır.
1918'e falan gider evet. galiba şeyi.
Yani 100 yıllık dergi desek yerinde.
Daha fazla evet. daha fazla yani böyle içerililerin dergisidir.
Keza The Economist de eski
evet.
bir.
Economist daha eski. O 1843'e kadar evet. gider. Bu evet. 20. yüzyılın başındandır. Council on Foreign Relations diye bir şey var arkasında. Yani böyle...
Amerikan...
Aynen. Yani şeyin işte dünyaya yön verenlerin okuduğu. Yani yanlış anlaşılmasın ha. Yani evet, ben öyle evet. olduğumu düşündüğüm evet, evet. için değil.
İçinde
yani.
Amerika geçen her şeyde insanlar
evet, yani
şüpheyle yaklaştığı
işte
için
şey,
söyledin. Yani.
Bir önceki sayıda mesela CIA'nin başındaki adamın yazısı vardı falan. Hmm. Yani böyle çok önemli bir kurumdur bu Council on Foreign Relations. Onun dergisidir bu da. Ve bunun içinde her zaman işte ben denk gelirim reklamlara falan ama ne olur işte graduate school'ların şeyi olur, reklamı olurdu. Geçen gün açtım bakarım ilk sayfada daha yani öyle şey içindekilerin orta yerinde yani devam ederken içindekiler bir baktım find your true love diyor. Dedim bu ne?
Matchmaking.
Evet aynen ama şöyle bir matchmaking. Luxury matchmaking diye reklamları var.
Hedef kitleyi ona göre
no
belirlemiş.
No apps, no online profiles, just strategic dating diye de bir sloganları var. Farklı bir şey. Yaklaşım getirmişler. Herhalde CIA'de falan çalışanlar.
Dünyaya yön verenler de.
Yani bu şeyde de gözlemlemişsinizdir arkadaşlar. Yani Kıbrıs'ta da şu anda çok yaygın. Dünyada çok yaygın. Zamanın ruhunu belki de çok iyi şey yapıyor bu yakaladı bu reklam. Çünkü şimdi çok tartışılan bir dizi var duymuş olabilirsiniz şeyde. Neler adına bu Netflix'te Baby Deer, Baby Reindeer diye.
Aa, evet gördüm onu.
Evet yani onu tavsiye ederim size. Bir İngiliz dizisidir. Biraz şey tarzı böyle Fleabag tarzı o da kara mizah İngiliz dizisi. O kadın kendi yazıp kendi yönetip kendi oynamıştı. Burada da adam kendi yazdı, kendi yönetti, kendi oynadı. Oradaki şeyler de hep ilişkiler de şey üzerine kurulu. Yani adam bir noktada sevgilisinden ayrılıyor. Yeni sevgili bulacak. Yine bu date app'lara başvuruyor. Hı hı. Yani şu anda çok yaygın. Kıbrıs'ta da çok yaygın. Her yerde çok yaygın. Belki de 15-20 yıl sonra evlenen insanların %80-90'ı bir şekilde date application'dan tanışmış insanlar da olabilir.
Hep şey denilir ya yani bu tarz şeyler Kıbrıs'ta işlemez. Çünkü herkes herkesi tanır ve işte mutlaka bir tanıdığınla karşılaşacaksın. O yüzden insanlar hani bunu istemiyorlar. Sanırım o psikolojik eşik de yavaş yavaş kırılmaya başladı. Çünkü yani biriyle karşılaşmak istemek, biriyle tanışmak istemek, işte hayatına birini almak istemek gayet insani bir beklenti. Dolayısıyla bunun içinde hayatın her yerinde kullandığımız sosyal medyayı veya işte bu tarz aplikasyonları, teknolojiyi kullanıyor olmak da herhalde belli avantajları da sağlıyor diye düşünürüm. Yani artık bir kere yani yanlış kapılara, yanlış taşlara toslamazsın. En azından insanlar diyor ki ben evet hayatımda birini istiyorum şu veya bu şekilde. Ha bizim bunu birazcık yani bizim bunu bir durum olarak açıklama ihtiyacı içinde olmamız aslında belki de bir 5-10 sene sonra garip kaçacak.
Jenerasyon meselesidir evet. muhtemelen. Yani biz evet. tam şeyde ara geçiş dönemindeyiz diye herhalde böyle olur. Ama tabii insanın lahmacunu, kebabı online sipariş verdiği yerde.
Bu bilirsiniz bilim...
Lahmacun dedi.
Şeyler
bilir. Ya herkes her şeyi online yapıyoruz onu demeye çalışıyor.
Bilim kurgu yazarlar hep böyle gelecek tahayyülünde bulunur. Bazıları da gerçek olur. Gerçi bunu bilim kurgu yazarların birçoğu işte yer altında, deniz altında bin bir hesap. Yani o zaman şey yoktu. Deniz altı yoktu. Evet, deniz altını bir şekilde tahmin etti. Birçok bilim kurgu da böyle ve bu date şeyleri içinde şöyle diyorlar. Yani insanlar diğerini gördüğü zaman belli başlı özellikler işte artık bu Neuralink gerçekleşir mi gerçekleşmez mi bilmiyorum ama işte ben birini gördüm de yolda işte kedi severdir, şu yemeği sever, cinsel yönelimi şudur, şudur, şudur bütün özelliklerini görebileceğim, o beni görebilecek. Yani böyle insanlar birbirlerini önceden...
Bu şeyi getirdi aklıma, bu söylediğin yakın zamanda ölen bir şey var. Daniel Kahneman diye bir abimiz. Bu yani şeyde çok uzmanlaşmıştır işte. İnsan nasıl düşünüyor, psikologdur. Nasıl düşündüğümüz falan, nasıl karar verdiğimiz daha doğrusu konularında uzmanlaşan biridir. İşte geçtiğimiz ay içerisinde öldü yanılmıyorsam ben de bir baktım bir şeylerini dinleyin falan diye. Ondan sonra da denk geldim onu ararken. Yuval Harari'dir galiba.
Evet, Harari'dir.
O Sapiens'i evet, yazan. Evet. Bu arada onu da okurum bir taraftan. Ama güzel ikisi.
Antropolog. Evet.
İkisinin de tarihçi.
Üç tarihçi. Evet. Üç kitabı da şeye çevrildi onun. Türkçe'ye çevrildi. Üç
ben kitabı, İngilizce okurum şeyi. Evet, Sapiens. Öyle üçlü aldım hatta
evet,
ben de.
Bir tanesi de gelecekle ilgilidir. Evet,
evet biri şeydir şimdi.
Evet, biri işte bir, insanın tarihini şimdi. Geçmişi, biri şimdi, bir de geleceği şey yapar.
Tabii bu AI meselesi çok şey ya. Neyse bir adım geri atayım. Bunların ikisinin konuk olduğu bir podcast dinlemeye başladım. Daha doğrusu videocast. Belki biz de yaparız onu bir noktada Kemal.
En büyük hedefimizdir.
Şey etsin bizim de
Sertaç bir adım arkadaşımız bu geçelim. Konuda bizi her zaman motive etmeye çalıştı aslında. Yani. Yani güzel bir medium. Belki bir gün bunu da düşünmemiz gerekecek herhalde.
Yani onu da danışmış olalım.
Görüntülü podcast'a geçebiliriz.
Yani bir taraftan tabii bunu söylüyorum ama ben genelde arabada dinlerim. Yani şeyi o anlamda da güzel yani bu Spotify'dan şey yapmak. Çünkü o arabadaki ölü zamanı kazanırsınız.
Yani ikisinden birini seçmek zorunda değiliz. Artık her şey o kadar modüler oldu
İkisi
ki.
İkisi de olur.
Ya şöyle olur mesela. Tabii dinamikleri farklı olur da. Yani YouTube'da yaptığınız bölümün sesini alır podcast olarak yüklersiniz. Hı hı. Fakat onun dinamiği biraz farklı olur. Niye? Çünkü karşılıklı olarak sizi birinin izlediğini bildiğiniz zaman el hareketleriniz, yüzünüz, yaptığınız yorumlar birazcık farklı olur podcast'a kıyasla. Biz
yani
şimdi
mimik,
bunu yaparken...
Mimik düşünce belki vücut dili eksilince dinleme kısmı o kadar akıllı evet.
olmayabilir. Keyifli olmayabilir. Evet. Olabilir. Bakalım.
Yani ileride bir gün tabii düşünürüz.
Dönersek bu Harari şey konuşurlardı, AI'yi konuşurlardı. Ve işte şeylerden bir tanesi şuydu işte yapabilir mi AI her şeyi yapabilir mi insanın yaptığı işte belli şeyler vardır belki yapamayacağı işte şöyle bir argüman vardı diyor karşınızdakinin kızgın olduğunu anlamanız için kendinizin de o kızma hissine sahip olmanız lazım diye bir şey var öyle bir anlayış vardı diyor ve ondan derlerdi işte her şeyi yapamayacak falan. Yok diyor artık yani öyle bir şey yok. Çünkü o kızgın olduğunuzu belki bir insandan daha iyi anlayabilir AI. Evrenin söylediği gibi yüzündeki ifadelere falan bakarak ya da işte...
Beynin salgıladığı belki kimyasalları falan tespit
edecek. Onları tespit edecek şeylerle, detektörler ya da ne dersek adına artık onlarla belki bir insandan daha iyi şey yapmaya başlayacak.
Yani bu
algılamaya başlayacak.
İşte hep böyle beyin bazlı bakıldığında bilgi aslında çok fark olmayacak gibi yani insanın yaptığı ama esas fark şeyde olacak gibi görülür. Tabii bu da bir şey iddia. Bunlar hep hipotezler ama yani arzulayamayacak. Yani insan yapan sadece düşünme değil arzulamasıdır. Yani bu arzulayamayacak. Dolayısıyla evet. Bir bilgisayar aşık olamayacak. Yani negatifi, olumsuzu, mesele olumlu kısmında değil ne kadar gelişebileceğinde değil olumsuz şeyi olmayacak. Yani hiç eksik hissetmeyeceği için birine aşık olmayacak. Eksik hissetmediği için bir arzu geliştirmeyecek. Dolayısıyla yani belki fark orada olacak. Yoksa hani hep insan derken işte pozitif bakıldığı için şunu öğrenir, şunu bilir. Pozitiften bakınca insan yapabileceği her şeyi yapabilecek gibi görünür. Evet, ama hani o negatif de olumsuzda bir sorun yaşayacak gibi. Yani o insan olamayacak gibi. Ama tabii
özellikle karar verme konusunda falan çok şey. Yani Kahneman da aynı şeyi söyler. Harari de aynı şeyi söyler. Yani bizden çok daha iyi karar verecekler der.
Evet.
Hatta bu şeyin işte Kahneman'ın, ona hiç bakma fırsatım olmadı, en yeni kitabı. Bundan 3-4 sene önce çıktı galiba. Noise'dir. İşte şeye bakar. Bu karar verme sürecindeki evet. şeylere. Nedir? Dışsal etkenlere. Ve diyor ki yani çok büyüktür şey. Başlangıç noktaları da çalışmaya. Bundan danışmanlık hizmeti alır sigorta şirketi ve şey işte o evaluate edenler, değerlendirme uzmanlarının şeyine bakarlar.
Profillerine.
İşte. Profillerini ne kadar fark eder işte sizi o değerlendirmeyi yapan. Ve diyor ki işte kabul edilen oran aslında %10'dur. Yani işte evrenin 100 dediğine belki ben 110 derim, sen 90 den. Bu kabul edilebilir bir şeydir. Baktığımız zaman diyor ama... çalışmaya, yani araştırma yapıp ölçmeye başladığımızda bu farkı aslında %45'e falan çıktığını gördük. Yani o muhakeme dediğimiz şeyin marjı çok yüksek. Ve bunun tabii ekonomik olarak da bir bedeli var. Kabul edilemeyecek bir şey. Ve oradan başlamışlar işte. Nasıl daraldırık bunu? Ve o konuda diyor yani algoritma çok daha iyi çok daha karar iyi. Verecek.
Yani böyle şimdi işte bu yatırım danışmanlar var. Yatırım evet. uzmanlar var. Mesela bu Warren Buffett'in hep efsanevi söylediler ki işte yatırım şeyi, portföyü diğerlerinkinden işte ortalama her sene %2-3-4 daha fazla kazanır falan filan. Evet. Onun yerine artık bir yapay zeka şeyi daha da artıracak. Yani bu tarz, hatta ülke yönetiminde rasyonel kararlar verirken belki de bir başkanın
tam olarak aynı şeyi söyler.
Evet, yani, daha çok rasyonel bir şekilde ülkeyi yönetebilir.
Aynen bir anda diyecek mesela işte bu şeyden AI'dan bir mesaj gelecek. İşte başkan 4'te telefon çalacak ve diyecek ki kendine böyle böyle bir risk vardır. Böyle bir karar alman lazım. Neden diye sorma. Çünkü sen onu anlayacak durumda
değilsin. Ben anlamamak sana. Hızla şey yapma, evet.
Yani proses edemeyeceğimiz evet. şeyleri yapacak. Yapma. Ve yani uzun lafı kısa. Belki şey yaparak bu konuda bir program yaparak daha detaylı konuşuruz.
Onu önerdim ben daha önce. İyi olur. Yani.
Çok çünkü, ilginç bir yere gidiyor. Evet, yani
yapay zeka çok farklı bir yer.
Söyledikleri yani 4-5 sene sonra yani şey.
Bence bu konuda konuk da alabiliriz. Bu konuda çok kafa yoran arkadaşlarımız var.
Çok iyi olur. Olur, iyi olur. Çok alırız. Iyi olur.
Yani söylenen yani bu işte önemli dönüm noktaları vardır. İnsanlık
tabii işte tarihinde. İnternet bulunur, elektrik bulunur, yani telefon işte
gerisi,
bulunur.
Gerisi tarım, bu. Endüstri, evet. toplum falan yani evet. onların çok ötesinde bir yere gittiğimiz.
Onu söylüyorlar. Evet. Aynen.
Yani şimdi o. biraz önceki konumuza tam bu bağlamda da geri dönersek bilirsiniz her zaman böyle öncü atılımlar da olur. Mesela işte Facebook'un bir anlamda tamam önceden MySpace diye bir uygulama vardı ama gerçek anlamda öncü oldu ve bunun üstüne işte sosyal medyanın hayatımıza farklı yollardan girdiği hep söylenir. Dating aplikasyonları da aslında daha önce de vardı işte internet üstünden çıktıktan sonra bu tarz dating siteleri ama lokasyon temelli aplikasyon olarak mesela Tinder'in evet. bu konuda açmış olduğu yoldan sonra şimdi senin verdiğin örnek yani evet. artık bu normalleştirdi birçok noktada daha özel ihtiyaçlara hitap eden evet. ve bu nişleri yakalamaya çalışan olaylar da çıktı. Şimdi şeyden bahsederken sen verdiğin örneği yani geçmişte insanlar tahmin edemezdi diye. Geçenlerde ünlü sitcom Seinfeld izlerdim. Ha. Bir bölümde Kramer ünlü karakter diyor ki ileride diyor belki de diyor sadece diyor beynimizle düşünerek telefon edebileceğiz birisine diyor. Ve üstelik de telefonu kaldırmamız gerekmeyecek. Dalgalarla yapacağız. Örneğin diyor şimdi ben Newman'ı arıyorum. Zızızdırt. Hello Newman diyor şeyde bölümde. Şey atılır hemen söyle Seinfeld ben buradayım ben buradayım buradadır diyor dolayısıyla evet yani tam değişik bir döneme denk geldik
ya, nasıl bir filmin içine
yani bunun ötesi işte o şey yani transhüman meseleleri yani bununla insanın buluşması muhtemelen belli olmaz tabii ama yani onlara da şahit olabilir çok yakında çünkü bu şey çok hızlı bir dönüşüm yaratacak tam event aslında derler ya işte bir teknolojide siyasette yani bu toplu şeylerde bir de sanatta bazı şeyler olur. Bir öznel düzeyde de bunu aşk, aşktır karşılığı. Aşk da aynı şeyi görev yapar ama topluluk düzeyinde bunlar olur. Olaydır, eventtir felsefik anlamda. Hem bütün parametreler değiştiği için geçmiş değişir hem de günün anlamını değiştiği için gelecek de değişir. Şey, bu, geçmiş de değişir. Hem geleceği hem geçmişi değiştirir. Bu da onun gibi bir şey oldu.
Bunların hepsi de bize denk geliyor yani. yani... İlkokul 6 seneydi. 5 yaşındaydı.
Onunla ona.
Nasıl bağlandı?
Yarım yüzyıl be arkadaşlar. Öyle böyle.
Şeyi söyleyeyim size.
Deyip konuyu.
Çok fena. Dur evet. Şunu söyleyeyim. Bir tek. Abi ben bizim eve telefon geldiği günü hatırlarım. Yani olaydı. Yani telefon dediğimiz yani o.
Ben de renkli televizyon aldığımız günü hatırlarım.
O da aynı şekilde. Yani nereden ne? Çok hızlı.
Ki yani onlar gibi bir şey de değil bu. Evet, bambaşka tabii. Bir şey. Yani bir televizyon renkliye geçmesinin ötesinde bir şey değişim yani.
İlkokulun 5 yıla mesleğinin de ötesinde diyorsun.
Onun da ötesinde etkileri olacak hayatımıza ve dediğin gibi en önemlisi sadece gelecek değil, bu tür şeyler geçmişi de değiştirir. O anlamda bir olay kesinlikle. Hatta şeyle tartışırlardı, pandemi de bir olay mı değil mi, ama yani o tabii şimdi ona girmeyelim. Şeyden bahsettiydik, bu bilim kurguların şeyi tahmin etmesinden geleceği birçok onda. İşte birçok yine bilim kurgu filminde de aslında cep telefonu muadili evet, şeyler önceden işte hatırlarsanız Kara Şimşek vardı dizi, saatiyle şeye konuşurdu, arabaya konuşurdu falan. Evet, git yani o işte şeylerin
önce. Çok tutmadı önce, o iş yalnız.
Çok tutmadı, evet.
Ama var tabii.
Var ama yani yine de bir kablosuz iletişimdi. Evet, o evet, kablosuz evet, iletişim kesinlikle. Gerçek oldu. Şimdi şeyden bahsettim ben az önce, bu onu muhakkak izleyin arkadaşlar, bu yeni çıktı işte, bu Baby Rain diyor. Aslında bir kara mizah dizisi, çok da provokatif mini dizi, 7 bölüm, yarım saatten, sadece bir bölümü 1 saattir. Bir adam, yani şeyden Fleabag'den farklı olarak bir adam, İskoç yazdı, yönetti, oynadı, böyle İngiliz şivelerini zaten orada görürsünüz, Londra'da geçer, Edinburgh'den komedyen olmak için Londra'ya giden bir adamın hikayesini anladı. Birçok bakımdan tabii bazı insanlar çok rahatsız etti, çok spekülatif, şu anladığım kadarıyla herkes şimdi bu diziyi konuşur şey anlamında. Bir kere otobiyografik ögeler taşır. Aslında bir stalker'in ne diyelim onun Türkçesine?
Takipçi, takıntılı takipçi.
Takıntılı.
Sapık.
Hayır, o kadar demeyin. Ya,
resmi öyle değil. Telefon sapığı falan.
Takıntılı takipçi nasıl?
Aynen, bu güzel. Takıntılı takipçi.
Tata.
Yani adam komedyen olmak üzere şeye gidiyor, Londra'ya, İskoçya'dan. Tabii bu işler bilirsiniz zor, hep hikayeleri duyardık. Muhtemelen, tabii, evet. Muhtemelen değil, kendi hikayesi de öyle. Zaten komedi yapmış karamıza. Başarılı olabilmek için tabii faturalarını ödemesi lazım ilk etaptaki tanınmış biri olana kadar. Ve bir barda çalışırken bir gün bir kadın geliyor oraya, yaşça kendinden büyük. Ve kadın oturuyor oraya, böyle çok üzgün görünüyor, suratı asık falan filan. Bu da diyor ki sana ne verebilirim? Yani bir şey içmeyeceğim. O da diyor bir şey içmen gerekir falan, yani bara geldim falan, sana bir çay getireyim. Olmaz der yani, çayı bile harcama gücüm yok, param yok, I can't afford it falan. O da tamam der, birine söylemem ama ben ısmarlıyorum. Ve kadınla tanışır, kadın işte ben Marta der. Ha, ben,
trailerinde de o vardı.
Evet, ben
trailerin
der,
Türkçesi nedir?
O şeydir, neyse onu birazdan söylerim. O Türkçesini unuttum.
Neyi?
Trailerin.
Parçası derler de.
Mesela özel.
Yok.
Öncül gösterir.
Yok. Neyse onu biraz
sen tabii tutturdun ya. Takıntılı takıntı.
Biraz sonra.
Öncül gösterir. Ne diyeyim şimdi?
Şey.
Tünsel duman kaç.
Ben otur kaçlı götür geç verdi o otobüs içinde.
Fragman ha. Fragman tamam. Bir sürü aklıma gelmedi. Fragman'ın da gösterdiği gibi. Yani kadın ben avukatım falan der. Bu güler evet. Yani. Çünkü şey paradoks yani aslında şey. Çelişkili şey. Hem bir çay alacak parası yok falan filan ve bu kadına iyi davranınca kadın bunun şeyi olur işte, takıntılı bir takipçisi olur.
Şeyi de var galiba, gerçek bir tarafı var mı? Sanki tabii öyle işte onu diyorum. Biri dava etti falan. İşte yani otobiyografik. Gerçekten o kadın var galiba.
Var işte otobiyografik tamam. Ögeler dediğim o. Yani bir kere komedyen olmak için İskoçya'dan Londra'ya giden biri. Bunu yazan adam gerçek hayatında İskoç Londra'ya geliyor. 2 yıl boyunca kendinden yaşça büyük bir tarafından taciz düzeyinde saplantılı bir şekilde takip ediliyor. Dolayısıyla otobiyografik ögeler var. Ama başka şeyler de var. İşte bu dediğim gibi kız arkadaşı varken başka işte şeyi görüyoruz. İşte bazı sektörlere girmek için özellikle bu show business'te işte yönetmenler, sizden büyük kişiler.
O klişe. Sizi,
evet. Şeyler. Bu erkek olmasına rağmen bunu da taciz ediyorlar. Ama bunun kafa karışıyor. O kısımlar çok provokatif. Çünkü işte o cinsel yönelim olayı da var. O zamana kadar straight olarak yani kendini heteroseksüel olarak tanımlayan bir adam kafa karışıyor falan. Ve işte bu date aplikasyonlarında trans biriyle buluyor, oyunla çıkmaya başlıyor. Ama işte Londra gibi bir yerde olmasına rağmen bundan hicap duyuyor falan. Yani o bağlamda da çok provokatif. Ve o kadının saplantısı da çok şey. Yani bazı yerleri hatta böyle gerilim tarzı da diyebiliriz. Bazı yer yer dram ama temel kara bir mizah. Çok başarılı, çok provokatif.
Ben seyretmedim daha ama onu izleyin. Çok paylaşıldığını gördüm. Evet. Netflix'te biraz önce bahsettiğin o orijinali Çin olan...
Vücut, üç cisim problemi. Vücut diyorum, three body problem. Üç cisim problemi.
Ben onu seyrettim, bitirdim, beğendim. Ama bizim bir önceki izledim, programdan sonra çok fazla zaman geçti, unuttum. Yani beğendiğimi hatırlarım bir tek.
Yani o şey, evet, çok güzel bir dizi. Tabii o dizi birçok bakımdan ilginç. İlginç bir kere romanın televizyona uyarlaması. Roman bir üçleme. Hı hı. Bu birinci kitap ve reytingi çok yüksek olduğu için ve seyredilme oranı yüksek olduğu için Netflix ikinci sezonu imzaladı, yapılacak ikinci sezonu. Üçüncü sezonu da muhtemelen her bir kitap için bir sezon. İkinci kitap Karanlık Orman ismi. Üçüncü kitabın adı da Ölümün Sonu.
Yazarı söyledin mi?
Jixlin Liu. Umarım tabii doğru telaffuz ediyorumdur. Çinli çünkü.
Yanlış bile olsa anlayacak biri yoktur muhtemelen dinleyenlerin için.
Yani bizim işte bizi de dinler ara ara Mehmet Ratip var. İşte Mehmet Ratip kız arkadaşı. Onlar Çince bilirler. Onlar beni düzeldirler gelecek defa eğer yanlış telaffuz
ettim. Ben de sözümü geri aldım. Hafife aldım.
Hakir gördün çok bizim Kıbrıs'ı dinleyenler müziği. Bu çok ilginç. Mesela şöyle ilginç. Bir kere Çin biliyoruz hani kadim bir uygarlık, yükselen bir de falan ama otokratik yönetimden dolayı mesela
elinde tuttuğun derginin kapağında da o var sertesi.
Dünyaya çok,
evet, doğru.
Dünyaya çok kapalı bir ülke olmasına rağmen hali daha. Mesela bu adam, bu yazar Jixlin Liu, bu romanını Batı'da çok sevildi. Hatta 10 sene kadar önce o zamanın Amerikan Başkanı Obama işte en beğendiği kitapları sayarken Üç Cisim Problemi'ni de sayar. Ve Amerika'da bu tanıdığımız bilim kurgu ve fantazi yazarları, fantastik roman yazarları hepsi bu adamı işte bilim kurgunun üstadı, bu kitap başyapıt.
Fizikçidir değil mi?
Kendisi bilim insanıdır Çin'de. Bir enstitüdedir, mühendistir. Tabii onların şeyleri daha farklı, disiplinler, aldıkları eğitimler ama muhtemelen fizik kökenlidir de aynı zamanda. Mühendis olarak çalışır, yani doktora falan yaptı bu konuda. Dolayısıyla hani bu konuları çok iyi işler. Yani bilim kurgu, bilim fantastik değil o yüzden bilim kurgu. Çok başarılı fakat bu ters çalıştı, şöyle ters çalıştı. Herkes beklerdi ki yani adam hali daha Çin'de yaşar. Sansürlensin bu ilk sahnesini hatırlarsınız, evet. Kültür devrimi aslında eleştiriler var orada. Ben bunu sordum mesela Mehmet Latife, o zaman Kıbrıs'taydı, ben bu diziyi izlerken dedim yani nasıl olabilir böyle bir şey, ben şaşırdım çünkü bu adam yazar hali daha Çin'de yaşıyor ve bu acaba Netflix çok mu değiştirdi, o da dedi yok yani günümüz Çin'inde yani mevcut lidere dil uzatmak mümkün değil fakat Mao ve kültürel devrim,
evet,
bir noktaya kadar ama kontrollü bir şekilde eleştirilebiliyor. Dolayısıyla yani o spekülatif açılış sahnesi adamın başı ama romanda değil, söyleyin adını, en başta değil, biraz içine gömdü. Yani
şeyde
o sahne var.
Çok özür dilerim. Yani bu Çin'de Sovyetler Birliği'nde de destalinizasyon sürecinde oldu.
Evet.
Benzerini de Çin'de yaşadılar. Zaten, dolayısıyla kültür devrimini eleştirmek kabul edilebilir, siyaseten uygun bulunabilir.
Bir noktaya kadar. Evet, ama tabii aynı emin değilim çünkü galiba Mao'nun karşılığı Sovyetler'deki karşılığı Stalin değil de Lenin gibi. Yani kurucu biraz daha güçlü bir lider. Yani Stalin Lenin güzel işler yaptı, Stalin bozdu demek biraz daha kolaydı ama Mao sanki Lenin'in karşılığı yani kurucu liderdir.
Kültür devrimi daha çok büyük yara verdi.
Evet, 60'larda başlayıp 76'ya kadar galiba devam etti.
Orada da hep liderimiz iyi ama çevresindekiler kötü.
Mao Zedong ve birçok kişi o zaman Kıbrıs'ta Halil abileriniz duyuyoruz. Ondan etkilendi.
Mao'cular var.
Mesela benim çok beğendiğim filozof var Badyo. O da çok etkilendi Mao'dan falan. Sloganı da onların Mao'nun 1-2'ye bölünür ama 2-1 olmaz. O Mao abimizi de böylelikle yad etmiş olalım.
Ama eleştiri aslında ciddi bir eleştiri vardır
çok ciddi.
Orada.
Tabii. Yani evet, tabii ki. Yani sen diyor izafiyet teorisiyle
başlangıç
emperyalizmden.
O.
Tabii.
Değil mi?
Ama onu söyleyeceğim. Adam romanda bununla açmıyor.
Okay.
Fakat verdiği bir Amerikalılara yani yazılı olarak çıkmayan bir sohbette demiş ki ben bununla da açmak isterdim ben de. Ama mümkün olmadı. Kitabın ilerleyen sayfalarını kurdum. Netflix'in bu sahneyle açmasının sebebi biraz da buymuş. Adam zaten bununla açmak isterdi. Fakat sorun şurada çıktı. Çin'de bir problem çıkmadı. Fakat cumhuriyetçiler Netflix'e mektup göndermiş birkaç senatör ve demiş ki yani bu adamın, biz mülakatını okuduk The Guardian'da galiba, orada Çin'i savunur. Yani şu anlamda işte demokrasi, şu anladığımız batıdaki demokrasi şu anki Çin için şu anda uygun değil falan der. Ve bu mülakat biraz eskidir. O zaman tek çocuk şeyi var. Devam politikası eder. Onu şey yapar.
Şimdi o da terse falan döndü. Evet. İnsanları evet, daha fazla evlensinler, çocuk yapsınlar diye teşvik etmeye çalışıyorlar.
Evet, evet.
Yani teşvik et.
Evet, evet.
O
evet,
politika kalktı, onu bilirim.
Kalktı.
Tersi de geçerli. Evet, çünkü nüfus oranı çok nüfus büyüme hızı çok düştü.
Evet. Hindistan geçti evet, sayı olarak kendini. Ama yani gene de 2 milyarlık ülkeden bahsediyoruz.
Ve yani yeni kuşaklar genç nüfus oranının bir 15 sene sonra falan çok tehlikeye gireceği.
İşte şeyde batıda olduğu batıda, gibi yani. Almanya'da falan yani hatırlayın biz yani 5-10 sene önce en büyük nüfus olarak ülkesi Almanya'ydı. Şu anda yani geçildi. Türkiye geçti Almanya'yı falan. Yani muhtemelen yakaladı falan. Çünkü onun düşer falan. Çin farklı. Sonra ben bunun Türkçe'ye çevrildi bunun romanları arkadaşlar. Tabii dizi Netflix'te çıkınca bir anda kitap baskısı kalmadı etrafta. Tekrar basıldı geldi ama ben basılmadan ilk kitabı buldum, okudum ve döndüm. Bu tabii Netflix'te bu dizi 2024'te yayınlandı. 2023'te Çin televizyonu bunun dizisini yaptı. Ben döndüm Çin versiyonu da izledim. kitabı da okudum. Çin versiyonu kitabın birebir aynısı. Burada çok şey var, değişiklikler var. Mesela bu yani kadın yine aynı kadının şeyinde etrafında dönüyor. Bu uzaylılara şeyi gönderen, mesajı gönderen kadın. Fakat bilahare görüyoruz ki işte günümüz Çin'inde o kadın yaşlanmıştır falan şeyde, kitapta veya Çin versiyonunda. Netflix versiyonundaysa bir anda şeydeyiz, evet, Oxford'dayız. İngiltere'ye ışınlandık. O geri sayımlar işte retinada, onu şeyde Çin versiyonunda bir bilim insanı ama adam, erkek. Onda gerçekleşiyor. Netflix versiyonunda bir kadın da işte farklı kişilerin aşkları var. O fedakarlık var, hastadır falan. Evet, Çin versiyonunda bunlar yok. Çin versiyonunda bir bilim insanı, bir polis. O polis var. Zaten Çinli yaptılar. Böyle karanlık yönleri de olabilen bir polis. Sigara için devamlı. Şeyde de sigara için olarak gösterilir. Birkaç tane yan karakter, gazeteci kadın, başka bilim kadını. Ve esas yani o şey yaşlanmış olan kadının şeyinde
dönüyor. Uzun lafın kısası Netflix'inki daha güzel diyorsun.
Öyle demiyorum ama Çin versiyonu daha güzel de demiyorum. Şöyle diyeyim yani farklı, böyle 2-3 kişi toplandığın aynen farklı. Ben tamamlayıcı olarak okudum bunu. 2-3 kişi bir şey izleyeceksin ya da kafayı rahatlayacaksın. Şey Netflix'teki çok güzel. Ama böyle yalnızsın, biraz daha böyle derinleşmek istedin. Böyle falan filan. Bilime meraklısın, felsefeye meraklısın. Çin versiyonundayız. Çin versiyonu 30 bölüm. Sadece tek bir kitap. Diğeri 8 bölümde bitirmiş. Bu kitaptaki diyalogları birebir veriyor. Mesela bu üç cisimi, o Trisolaris ülkesini, onun dünyaya benzerliğini, neden bu oyunu yaptıklarını. Mesela bu oyunda ilerledik sonra karakterler, dünyadaki karakterleri kullanırlar. İşte Newton var bir yerde falan filan. Bu işte en sona kadar getirmez şey Netflix. Burada artık Einstein'ı falan gösterir. Şey versiyonda, Çin versiyonda, kitapta da var o. O hoşuma gider, bir göndermeyi şey yapar. Bu şeylerin atışması var meşhur Kopenhag okuluyla, Niels Bohr'la, bu kuantumcularla. Ve yani şeyi bulamayınca işte o meşhur bilinmezlik teorisi, işte o parçacıkların yerini bilirsen hızını bilemezsin, hızını bilirsen yerini bilemezsin. İkisini bilmek mümkün değil. Ve Einstein'ın hep iddiası, orada etimolojik bir şey var. Epistemolojik bir eksiklik var. Yani bilgide bir eksiklik var. Biz ileride bilebileceği konu. Bunların iddiası. Bunlar çok daha radikaldir. Asla bilemeyecek çünkü onun altında bir ontolojik eksiklik var. Maddenin kendinde bir eksiklik var. Onun üzerine meşhur lafını söyler Einstein, der ki Tanrı zar atmaz. Bunu herkes bilir. Yani bu böyle, çünkü bunlar hep probability. Burada olma ihtimali var. Burada ihtimali. Şeyin altına inince, atomun altına ihtimaller. O da onun üzerine der ki bunların da Niels Bohr'un cevabı var ama o kadar ünlü değil. Bilinmez. O da der ki Tanrı'ya ne yapacağını söylemeler. Bu şeyde de, kitapta ve dizide de, Çin versiyonunda da şeyi gösterir. Komiktir. Einstein keman çalar. O özelliğinin oyunda. Ve söylediği şarkı şeydir. Tanrı yaşlı bir kumarbazmış.
Yalnız nedense Bülent Evre ile Mine Yücel'i konuk ettiğimiz bölüm geldi aklıma. Eski
epistemoloji, ontoloji.
Evet, doğru. Doğru, o geldi. Yani bilim kurguda böyle arkadaşlar.
Öyle böyle yarım saati bulduk.
Hadi o zaman.
İsterseniz böyle hızlı bir yavaş yavaş başka bir konumuz var mı? Yavaş yavaş bağlama.
Başka konular da var gerçi ama yani isterseniz çok şey yapmayalım. Uzatmayalım.
Sözleşelim. İki haftaya tekrar çekelim.
Evet aynen.
Arayı kapatalım.
Şeyine çalacağız. Arka planda müzikler. Çünkü yok işte aşklar yalan dolan işte her şey Tinder olmuş. Yani,
öyle 90'lardan güzel bir şarkı bulabiliriz.
Cem Karaca'dan 1 Mayıs.
Yok. Benim böyle daha neşeli bir pop şarkısı vardı aklımda.
Böyle. Uygundur abi sen söyle.
Tarkanlar markanlar falan. Olur, 90'lar buluruz. Neşeli bir pop
şeyle şarkı. Bitiririz.
Bitiririz.
Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
The first trilingual podcast station of Cyprus, Island Talks, open, diverse, free.